Hoşea 4. bölüm 2. ayette lanet, yalan, adam öldürme, hırsızlık, zina almış her şeyin yerini. Zorbalık ediyorlar, kan üstüne kan döküyorlar der. İşledikleri bu günahların her birinde 10 buyruğu çiğniyorlardı. Mısır'dan çıkış 20. bölümü okuduğunuzda yalan yere tanıklık etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, zina etmeyeceksin yazdığını görürüz. Bunların hepsi akrabalar arasında bile oluyordu. Kan üstüne kan döküyorlardı. Burada dikkatli bir şekilde bir şey söylemek istiyorum ve sizin de beni dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. Tanrı İsrail ulusuna Musa'nın yasasının bir parçası olan 10 buyruğu verdi ve bunlar da kendi isteğini ifade etti. Bugün kilise kurtuluş yolu olarak ya da inanlı bir yaşam yaşamak için 10 buyruğun altında değildir. Ama bu demek değil ki biz buyrukları çiğneyebiliriz. Bu onun bizi daha yüksek bir yaşama çağırdığı ve bizim kutsal ruhun gücüyle yaşamamızı mümkün kıldığı anlamına gelmektedir. Tanrı istemini 10 buyruk aracılığıyla ifade ettiğinden bu buyruklar her ulusun yasaları için bir örnek oluşturmaktadır. Seçmiş olduğu İsrail ulusu dünyanın diğer ulusları için bir örnek sergilemelidir. Bugün Avrupa'da sözde Hristiyan uygarlığı var ama gerçekte bu hiçbir zaman Hristiyan olmayıp yasaları 10 buyruktan örnek alarak oluşturduğu için Hristiyanlık benzerliği taşıyan ülkelerdir. Bu yasalar tüm uluslar için geçerlidir. Tanrı öldürmeyeceksin, zina işlemeyeceksin dedi ve kutsal yazılarda kınadığı başka şeyler de vardır. Tanrı sarhoşluğu kınadı, eşcinselliği kınadı. Eşcinsellikten söz ederken sert bir dil kullanır. Bir halk ya da bir birey eşcinsellik içinde yaşarsa onlardan vazgeçeceğini söyler Tanrı. Tanrı İsrail'i sürgüne gönderdi çünkü onlar bu günahları işliyorlardı. Bugün Tanrı sözüne sahip olan ulusların da aynı şeyde suçlu olduklarını söylemeliyim. Bu ülkelerde Tanrı bilgisi yok. Evet, Batı dünyasında her tarafta bir kilise olduğunu ve pazar sabahları da her tarafta çan sesleri duyulduğunu biliyoruz. Nüfusun küçük bir oranı kiliseye gider ancak bu kiliselerin çok azında Tanrı sözü öğretilmektedir. Bazı otellere giderseniz o otellerin odalarında bir Gideon kutsal kitabını görürsünüz ama bunun ne kadar okunduğu bilinmez. Gideonlular Rabbi kabul edenlerden bir sürü mektup aldıklarını söylüyorlar. Bunun için Tanrı'ya hamdolsun ama korkuyorum ki kutsal kitapların çoğu hiç açılmıyor. Burada benim vurgulamak istediğim nokta şudur. Kutsal kitap her yerde mevcut ama biz yine de kutsal kitap bilgisinden yoksunuz. Bugün Batı dünyasında Hristiyan geçinenler arasında Tanrı'nın sözü pek fazla bilinmez. Bilinmediği gibi de yanlış yorumlamalar bulunur. Hatta birçok televizyon kanalında Tanrı bile alaya alınmaktadır. İnsanlarımız arasında da durum böyle. Hatta Tanrı sözünün değiştirildiğini bile öne sürenler var. Bu da yine onların Tanrı sözünden ne kadar habersiz ve bilgisiz olduklarını ortaya koyar. Bir kişi böyle bir bildiride bulunduğu zaman Tanrı'nın sözü konusunda cahilliğini göstermektedir. Bugün içki tüketimi konusunda da İsrail'in o zamanki durumundan farklı değiliz. 10 yıl kadar önce Batı dünyasının büyük bir kentinde her gün 130 kokteyl partisinin olduğu söylenirdi. Eminim bugün bu sayı katlanarak artmıştır. İstatistiksel sonuçlar ne olursa olsun dünyanın her yerinde, özellikle de gelişmiş ülkelerde çok fazla içki tüketildiğini biliyoruz. Büyük kentlerden birindeki yerel bir gazete birkaç yıl önce şöyle bir manşet atmıştı. İnsanlar pahalı hayat şartlarından, pahalı savaşlardan ve pahalıya patlayan hükümetlerden şikayet ediyor. Bunların hepsi doğru. Ama bugün kim rakıya, şaraba karşı şikayetçi? Milyonlarca insanın alkolik olduğunu biliyoruz. Bugün marketlerde satın aldığımız şeylerin fiyatıyla bunun ilgisi hakkında düşünmeliyiz. Birisi çıkıp, "Vaiz efendi bu seni ilgilendirmez" diyebilir. Dostum, ben ulusların, insanların ahlaksızlık içinde olduğu ve 10 emri çiğnediği konusunda ısrar ediyorum. İnsan olarak bunun altından kalkamayız. Hem ülkemizde hem de Amerika ya da Batı dünyasındaki yollarda, otobanlarda ve sokaklarda ölüm oranlarının büyük bir kısmı alkolle bağlantılıdır. Ülkemizde bu kadar uyarı yapılmasına rağmen, cezaların yükseltilmesine rağmen hala her gün yollarda zil zurna sarhoş insanların araba kullandıklarına tanık oluyoruz. Bildiklerimiz, gördüklerimiz ancak yakalananlar, savaşlara karşı protestolar yapıyoruz ama alkol kullanımına karşı önemli bir protestoyu görmüyoruz. Günümüzde alkolizm bir günah olarak değil bir hastalık olarak görülmektedir. Bunun yanıtını bir doktor veriyor. Alkolizm bir hastalık mıdır? Eğer öyleyse istekle bulaşan tek hastalıktır. Alışkanlık yaratan hastalıktır. Şişeyle gelen hastalıktır. binlerce ailenin yıkılmasına neden olan tek hastalıktır. Suçu ve vahşiliği teşvik eden hastalıktır. Binlerce araba kazasına katkıda bulunan hastalıktır. Otobanlardaki ve yollardaki yıllık ölümlerin yarısından fazlasında başrol oynayan bir hastalıktır alkolizm. Dükkanlarda satılan hastalık, hükümet tarafından vergilendirilen bir hastalıktır. Bütün bu gerçeklere karşı gözlerimiz kapalı. Çünkü içki çıkarları ülkemizi ve ülkeleri denetimi altına almış olduğundan beyinlerimiz yıkanmaktadır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, insanlık bu alanda gittikçe daha da batmaktadır. Bugün yeni ahlak diye adlandırdığımız bir durum var ama bu hiç de yeni değil. İsrail bunu İsa'dan önce 700'lü yıllarda biliyordu. Bütün buyrukları çiğniyorlardı ve Tanrı da onları bunun için kınadı. O zaman bile bu ahlak yeni değildi çünkü eşcinsellik Sodom ve Gomorra günlerinden beri vardı. Ve Tanrı bu nedenle bu kentleri yargılayıp yok etti. Bugün Tanrı'nın sözünü ve bu ulusun temelini oluşturan buyrukları bilmeyen kişiler kanunları yapıyorlar ve cinsel sapkınlıkların yaşam tarzlarına göz yuman kanunları meclisten geçiriyorlar. Ben izninizle İsa Mesih'in eşcinsellere yeniden doğmalısınız dediğini anımsatmak istiyorum. O sizi bundan kurtarabilir. Eşcinsellik günah olarak ele alındığı zaman Tanrı da onunla o şekilde ilgilenecektir. Tüm uluslar İsrail'in suçlanıp sürgüne gönderildiği kadar yargılanır. Sonuç olarak İsrail Tanrı'nın seçilmiş halkıydı ve diğer uluslar seçilmiş halk değildi. Ancak burada Hoşea'da Tanrı'nın ulusları nasıl yargıladığına dair temel bilgiye sahip oluyoruz. Hoşea unutulan peygamberlerden birisidir. Hoşea 4. bölüm 3. ayette. Bu yüzden ülke yas tutuyor, tükeniyor orada yaşayan herkes. Kırdaki hayvanlar, gökteki kuşlar, denizdeki balıklar diyor. İlginçtir. Ülke yas tutuyor. Birdenbire bu ülkedeki her şeyi kirlettiğimizi fark ettik. Küçükken yüzmeye giderdik ve su o kadar berraktı ki neredeyse suyun dibini görebilirdik. Oysa bugün ülkemizi, denizlerimizi kirletmiş durumdayız. Bu alanda doğamız, denizlerimiz neredeyse yas tutuyor. İlginç olan başka bir şey daha var. Birkaç yıl önce her şey boldu ama bugün bazı şeylerin daha azaldığını duyuyoruz. Gördüğünüz gibi Tanrı bir ulusu yargıladığı zaman bunun içine ülkede girer ve hatta oradaki hayvanlar bile insanın günahından dolayı acı çeker. Hoşea 4. bölüm 4. ayette ise ancak kimse kimseyle çekişmesin. Kimse kimseyi suçlamasın çünkü halkın kahinle çekişenlere benziyor der. O zamanlar kahin görevini yapmıyordu, insanları uyarmıyordu. Bu yüzden Tanrı peygamberleri gönderdi. Hoşea 4. bölüm 5. ayette. Sen gündüz tökezleyeceksin, peygamber de gece seninle birlikte. Yok edeceğim anneni diyor burada. Anneni yok edeceğim. Yani Tanrı ulusu yok etmekten bahseder. İsrail'de insanlara her şey yoluna girecek. Yeni bir çağda yaşıyoruz. Kutsal kitap miadını dolduran yani eskimiş bir kitaptır ve 10 buyruk dedelerimize ve ninelerimize aitti diyorlardı. Bizlerse açık fikirli ve hoşgörülü olmayı öğrendik diyen sahte peygamberler vardı. Bugün de sahte peygamberler vardır. Dostum gerçek şu ki bizler kirli bir kalabalığız ve uluslar ve insanlar olarak batmış durumdayız. Hoşea kitabının en çok bilinen ayetlerinden biri de herhalde 4. bölüm 6. ayettir ve şöyle der. Yok oldu halkın bilgisizlikten. Sen bilgiyi reddettiğin için ben de seni reddedeceğim. Bana kahinlik etmeyesin diye. Sen Tanrı'nın yasasını unuttuğun için ben de senin çocuklarını unutacağım. Halkım diyor bilgisizlikten yok oldu. Günahlarının nedeni Tanrı'nın sözünü bilmemeleriydi. Dostum eğer bir imanlıysanız Tanrı'nın sözünden uzak kaldığınız an imanlı yaşamınız çıkmaza girer. Aile, iş ve sosyal yaşamınızda nasıl başarılı olabileceğinizi söyleyen konferanslara ve seminerlere katılmanıza rağmen başarısız olacaksınız. Bu bölümde açık açık bu gibi yöntemlerle imanlı hayatımızı sürdüremeyeceğimizi ama Tanrı sözünü bizzat bilerek yaşayacağımız bizlere söylenir. Tanrı sözünü öğrenme gayretim bu nedenledir. İşte bu yüzden Hoşea kitabını bile öğretme çabasındayım. İnsanlar bilgisizlikten dolayı yok olurlar. Sen bilgiyi reddettiğin için ben de seni reddedeceğim. Bana kahinlik etmeyesin diye diyor Tanrı. Tanrı tüm İsrail ulusunun ona kahinlik etmesini tasarladı. 1000 yıllık dönemde kahinlik edecekler ama bu zaman için Tanrı kahinleriniz bile olmayacak demektedir. Sen Tanrı'nın yasasını unuttuğun için ben de senin çocuklarını unutacağım diyor. Tanrı bu ulusa seni unutacağım çünkü sen beni unuttun demektedir. Rab'den uzakta geçen uzun bir tarih sürecinden sonra şimdi yargılanma dönemine girerler. Tanrı bu insanlara karşı davasını kanıtladı. Bölümün başında onların günahlarını sıraladı. 10 buyruğu çiğnediklerini açık bir şekilde onlara gösterdi. Bu yüzden onları yargılayacağına dair kararını açıklamaktadır. Tanrı İsrail ulusunu çoğaltarak bereketleyeceğine dair İbrahim peygambere söz vermişti ve bu ulus çoğaldı. Ama yaptıkları tek şey dünyaya daha çok günahkar getirmek oldu. Hoşea 4. bölüm 7. ayette, kahinler çoğaldıkça daha çok günah işlediler bana karşı. Onların onurunu utanca çevireceğim diyor. Ben doğduğumda da olan buydu. Dünyaya bir günahkar daha geldi. Şükrediyorum ki Tanrı'nın lütfu bana ulaştı. Ben de uzun bir araştırmadan sonra Mesih'e iman edip onu kurtarıcım olarak kabul ettim. Ancak bu insanlar bilgisizlerdi ve Tanrı sözünü bilmiyorlardı. Onların onurunu utanca çevireceğim diyor Tanrı. İsrail'in onuru Tanrı'nın yüceliğinin üzerinde olduğu tapınaktı. Tanrı'nın ulusla olan görünen varlığı ve onları yönetmesi ve çok tanrılı dünyada diri ve gerçek Tanrı'ya taparak tek Tanrı'ya tanıklık etmeleriydi. Dünyanın bir ucundan Seba kraliçesini getiren de bu onurlarıydı. Tanrı Hoşea peygamber aracılığıyla yüceliğimi sizden alacağım, bereketimi çekeceğim ve düşmanın üzerinize gelerek sizi esir almasına izin verip sizi yargılayacağım der. Tabii ki düşman da şunların haline bakın, Tanrı'nın seçilmiş halkı olduklarını söylüyorlardı ama başlarına gelene bakın, Tanrıları pek de güçlü değilmiş diyeceklerdi. Dostum bugün her yerde buna benzer şeyleri görüyoruz. Tanrı birçok kiliseyi yargılamaktadır ve pek çok kapıyı da kapatıyor. Biz de işte şu kilisedeki gidişat çok kötü diye yakınırız. Evet, kapıyı belki Tanrı kapatıyor. Tanrı'nın halkını yargılayabileceğini görmemiz gerekir ve işte onun yaptığı da budur. Hoşea 4. bölüm 8. ayette, halkımın günahlarıyla besleniyorlar. Onların suç işlemesini istiyorlar der. Günahlarıyla İbranice sözcüğünde hem günah hem de günah sunusu anlamına gelir. Leviler 6. bölüm 25 ila 30. ayetler arasında kullanılan günahlar burada kullanılan İbranice sözcükle aynıdır. Halk yalnızca günah işlemekle kalmadı. Günahlarıyla övündüler aynı zamanda. Gençken oldukça hızlıydım. Özellikle pazartesi sabahları hafta sonlarında yaptıklarımızda övünüyorduk. Günahımız ne kadar büyükse o kadar çok haz alıp övünüyordum ki. İşte bu insanların yaptıkları da budur. Onların suç işlemesini isterler. Hoşea 4. bölüm 9. ayette halkın başına gelenler kahinlerin başına da gelecek. Tuttukları yol yüzünden cezalandıracağım onları, yaptıklarının karşılığını vereceğim diyor. Üzücü olan durum şudur, İsrail'deki kahinliğin topluluk düzeyine düşmüş olmasıdır. Rabbin hizmetine başladığımda özel giysi giyen vaizleri görüyordum ama ben kilisede oturanlar gibi giyinmeyi seçtim. Önemli olan benim için ne giydiğimden çok vaaz kürsüsünde Tanrı'nın sözünü vermekti. İyi insanlar olmaya gayret eden pek çok vaiz var. Bir adam vaiziyle ilgili olarak bizim vaiz bir futbol kulübüne gidip bizimle top oynuyor diye övündü. Bu iyidir. İnsanlarla bu şekilde bir araya gelmek harika. Ama sonra da oyundan sonra bizimle bara girip bira içiyor. Tıpkı bizlerden biri gibi. Onu beğeniyorum diye ekledi. İşte bu doğru değildir. Peki Tanrı'nın onunla ilgili düşüncesi nedir? Halkın başına gelenler kahinlerin de başına gelecek. Tuttukları yol yüzünden onları cezalandıracağım, yaptıklarının karşılığını vereceğim diyor bu ayette. Hoşea 4. bölüm 10. ayette yiyecekler ama doymayacaklar, zina edecekler ama çoğalmayacaklar. Çünkü Rabbi dinlemekten vazgeçtiler der. Yiyecekler ama doymayacaklar. Bir başka deyişle ülkeye kıtlık gelecekler. Kim inanırdı ki bu ülkede bazı şeylerin azalacağını? Pazarda, çarşıda et ya da ekmek alamadığımız zamanlar oldu. Buna karşın son yıllarda bunun gerçek bir olasılık olduğunu da öğrendik. Ve yine şunu söylememe izin verin. Tanrı'nın ulusları ekonomik kriz yıllarında yargıladığına inanıyorum. Ama onu hiç kimse dinlemiyor. Sonra da 2. Dünya Savaşı'nda savaşmak zorunda kaldı uluslar ve yine de Tanrı'ya dönmedi. O günden beri pek huzura, barışa kavuşmadı uluslar. İnsanlar tam tersine hep sıkıntıyla, kargaşayla karşı karşıyadır. Ayette zina edecekler ama çoğalmayacaklar diyor. Size Tanrı'nın isteği olan evlilik sınırları dışında seksten hiç ama hiç zevk alamayacağınızı söylediğimde ne söylediğimi biliyorum. Kolunuzu sevdiğiniz bir kadının omzuna koyup ona seni bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum diyebilirsiniz. İşte bu durum harika bir şey olur. Yoksa bunun dışında tatmin olmaz, sadece bir rahatlama olur. Siz de bunun ardından kendinizden nefret edersiniz. Bunu biliyorum. Bazılarınız da bunu bilir. Ve Tanrı da bunu biliyor. İşte onun burada bize söylediği budur. Hoşea 4. bölüm 11. ayette Zina, yeni ve eski şarap insanın aklını başından alır der. Dünya çapında bütün karşılaştığımız sorunların bir kısmı işte bu iki günahtan kaynaklanmaktadır. Fahişelik, zina ve alkol. Erkeklerin yalan söylemesinden ve sahtekarlık yapmalarından sorumlu olan iki tane günah. Bu yalnızca bir gruba ya da siyasi bir partiye mal edilemez. Bu noktada herkes suçludur. Bir yazar, büyük kentlerde kime güveneceğinizi bilmezsiniz dedi. Bu ne kadar üzücü bir durum. Bana yeni ahlakın işe yaradığını söylemeyin. Tanrı sözünden ayrılıp yeni bir şeyi deneyen İsrail'in de işine yaramadı bu. Kuzey krallığında günah işlediler. Tanrı'nın yerine iki altın buzağı yapıp ona taptılar. Ki bu büyük bir ahlaksızlığa neden oldu. Hoşea 4. bölüm 12. ayette halkım tahta puta danışıyor. Değneğinden yanıt alıyor. Çünkü zina ruhu onları saptırdı. Kendi tanrılarından ayrılarak zina ettiler der. Burada Tanrı'dan ayrılmaktan kaynaklanan ruhsal zinadan, fahişelikten söz edilir. Yani bu halk putların peşinden gitti. Bugün pek çok kişi Hintli grupların peşinden koşuyor. Gurulardan biri büyük bir kente gelip açıkça para için geldiğini ve dinin para sızdırmaktan başka bir şey olmadığını söylüyor. Ama yine de insanlar bu guruların peşinden koşuyor. İnsanlar bugün şeytana tapmanın yanı sıra birçok yola da sapmış durumdadır. Şeytana tapmanın ülkelerdeki ahlak değerlerine yardımcı olmadığı açıkça ortadadır. Ve İsrail'de de zina onların büyük ahlaksızlığa ve sonunda da Tanrı'nın yargısına gelmelerine sebep oldu. Hoşea 4. bölüm 13. ayette dağ başlarında kurban kesiyor, tepelerde meşe, aselpent, yabanıl fıstık ağaçları altında buhur yakıyorlar gölgeleri güzel olduğu için. Bu yüzden kızlarınız fahişelik ediyor, gelinleriniz zina diyor. Putlarını tepelerdeki ağaçların altına koymuşlardı. Putperestliklerinin merkezi de bu ağaç altlarıydı. Oraları serin ve hoş yerlerdi. Bu yüzden kızlarınız fahişelik ediyor, gelinleriniz zina diyor. Bugünkü putperestliğimiz nedir biliyor musunuz? Bencilliğimiz ve açgözlülüğümüzdür. İnsanlar daha iyi bir semte taşınmak, yüzme havuzuna sahip olmak ve yat almak istiyorlar. Bunu çocukları için yapmak istediklerini söylerler ama nedense çocukları da birdenbire evi terk eder. Bu ülkede ve dünyanın her yerinde başıboş dolaşan birçok genç var. Bunları her tarafta görmek mümkün. Bir süre önce büyük bir kentte 3 kişiyle konuştum. 2 erkek ve 1 genç kızdı. Eminim daha buluğ çağındaydılar. Birisi 20 yaşında olabilir. Onlarla konuşmaya çalıştığımda halen uyuşturucunun etkisi altındaydılar. Bana, biz hiç kimseyiz, bir değerimiz yok dediler. Onlara ne olmuştu? Sorun evlerindedir. Anne babaları yüce dolara, euroya tapan putperestlerdi. Tanrı'yı unuttuk, diri ve gerçek Tanrı'dan uzaklaştık ve artık ona tapmıyoruz. Bizi kurtaran ve bize yardım edecek olan kurtarıcıya dönmeye ihtiyacımız var. Hoşea 4. bölüm 14. ayette, fahişelik ettiklerinde, kızlarınızı zina ettiklerinde gelinlerinizi cezalandıracağım. Çünkü erkekleriniz fahişelerle oynaşıyor, putların tapınağında fuhuş yapanlarla kurban kesiyorlar. Anlayışsız halk mahvolacak diyor. Tanrı yasayı bilmemenin bir özür olmadığını söyler. Bu insanlar günah işlemiştir ve Tanrı onları yargılayacağını söyler. Onları yaşayan ve gerçek Tanrı'dan ve onun yollarından ayrıldıkları için yargılayacağım demektedir Tanrı. Bir gün birkaç vaiz arkadaşımla dolaşırken bize katılan birine bu noktayı vurguladım. İşlemiş olduğu günahlardan ötürü cehenneme gidecek bir günahkar olduğunu söyledim. Ben de ona, o günahları işlediğiniz için cehenneme gitmeyeceğinizi biliyorsunuz dedim. Cehenneme gitmeyeceğimi mi söylemek istiyorsunuz diye bana sordu. Siz vaizlerin sadece bunu söylediğinizi sanıyordum diye karşılık verdi bana. İsrail fahişi olduğu için değil, diri ve gerçek olan Tanrı'dan uzaklaştığı için yargılandı. Zaten Tanrı'ya bağlı, Tanrı'ya itaat eden bir kimse ya da ulus fahişelik yapmaz. Günah içinde yaşamaz. Hoşea 4. bölüm 15. ayette, ey İsrail, sen zina etsen de, Yahuda suç işlemese bari. Gilgal'a gitmeyin, Beytaven'e çıkmayın, yaşayan Rabbin hakkı için diye ant içmeyin diyor. Tanrı aslında şöyle diyor, Yahuda'yı şimdi yargılamayacağım ve sen Yahuda gelip İsrail'in buraya diktiği buzağlara tapınma. Hoşea 4. bölüm 16. ayette, çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti. Şimdi Rab nasıl güder onları otlakta kuzu gibi diye soruyor. Tekrar günaha dönmenin gerçekten ne olduğuna bakmak istiyorum. Birçok kişi tekrar günaha dönmenin şu anlama geldiğini düşünüyor. Hristiyan olursunuz, kiliseye katılırsınız ve sonra tekrar günaha dönüş yaparsınız. Ama burada kullanılan tekrar günaha dönmek bu anlamda değildir. Tanrı bunun anlamını kaçırmamanız için bunu şöyle örnekler. Çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti. küçük bir kasabada yaşıyorduk ve evimizin biraz ilerisinde sürüleri olan bir çiftlik sahibi vardı. Bu adamın da benim yaşlarımda 2 tane oğlu vardı ve biz hep beraber oynardık. Bazen de onların ineklerini sürmekten büyük bir zevk alırdık. İneklerin boyunlarına bir ip geçirip bizi yere atana kadar bu iplere tutunurduk. Çiftlik sahibi ara sıra bir şeyler taşımak için bu inekleri arabalara koşup pazara giderdi. Bir gün ineğin boynuna ip geçirdi ve bir ineği de onu ittirdi. İnek yarı yola kadar geldi ama daha sonra ön ayaklarını kastı. Ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Onu ne itip ne çekebilirsiniz? Geri geriye kaymaya başlayacaktır. Dostum, tekrar günaha düşmek işte budur. İnatçı bir inek. İsrail ön ayaklarını kasıyor ve Tanrı'nın yönlendirmesi yerine geri geri kayıyordu. Dostum, sırtınızı Tanrı'ya dönerseniz o küçük boyunuzla aklınızı kasarak Tanrı'nın sözüne itaat etmek zorunda değilim derseniz tekrar günaha düşersiniz. Tanrı'nın sizi yönlendirmek istediği yola gitmeyi reddederseniz o zaman günaha geri düşersiniz. Tanrı İsrail'e inatçı bir inek olduğunu söyledi. Tekrar günaha düşmek ya da döneklik etme ifadesi bu kitapta 3 yerde geçer. Bu ifade kutsal yazılarda yalnızca Yeremya ve Hoşea tarafından kullanılmıştır ki onlarda esir olmaya hazır olan bir ulusa konuştular. İsrail ve Yahuda döneklik yapmakta suçluydu. Tanrı'nın yönlendirmesini reddetmekten ve Tanrı'ya gelmeyi reddetmekten suçluydular. Hoşea 4. bölüm 17. ayette Efraim putlarına sarıldı, bırak onu diyor. Efraim bu kitapta 36 kez geçmektedir. Tanrı kuzeydeki 10 oymaktan birinin adını seçti ve bunu 10 oymak içinde kullandı. Tanrı'nın bu terimin nasıl kullandığını hep merak ederdim. Sevecen bir terim miydi yoksa alaycılığı içeren bir terim olarak mı Tanrı bunu kullandı? Bunun sevecen bir terim olduğu sonucuna vardım çünkü bu onun kuzey krallığı için kullandığı sevecenlik içeren bir isimdi. Bu 10 oymak ayaklanmıştı ve kuzeydeki İsrail'in aslında ulus olarak bir ismi yoktu. Esas ulus olan güneydeki Yahuda'ydı. Tanrı'nın Efraim adını onlara bir sevecenlik gösterisi olarak verdiğini düşünüyorum. Hoşea kitabının başından sonuna dek bu isim kullanılmaktadır. Efraim putlarına sarıldı, bırak onu diyor Tanrı. Tanrı bunun son olmasını büyük bir özlemle söyler. Biri döneklik yapmakta ısrar eder, Tanrı'yı dinlemeyi reddederse Tanrı'nın onunla daha fazla konuşmayacağı gün elbette gelecektir. Hoşea 4. bölüm 18. ayet. İçkileri tükendi, hala zina ediyorlar, önderleri rezilliğe gönül verdi diyor. İçkileri tükendi. Devamlı içerseniz alkolik olursunuz. Ve bu bir hastalık değil, günahtır. Hala zina ediyorlar, önderleri rezilliğe gönül verdi diyor. Üzücü olan şudur ki, önemli pozisyonda olan pek çok insan temiz bir dil kullanmak yerine küfretmeyi ve içmeyi seviyor. Ayıbı ve yüceliği tercih edenler var ve bu çok ciddi bir durumdur. Hoşea 4. bölüm 19. ayette rüzgar onları kanatlarına sardı. Kurbanları yüzünden utanacaklar diyor. İnsanlar her doktrinin rüzgarıyla savrulup gidiyorlar ve Tanrı onların utandırılacaklarını söylüyor bu ayette.